Ayrım 9, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 95. 8. Bölüm Chica'da Karşılaşma. Doktor Schacht araştırma notlarından oluşan kalın desteği 20. kez karıştırıyordu. O sırada içeriye Paula girdi ve adam başını kaldırıp ona baktı. Genç kız laboratuvar önlüğünü giyerken kaşlarını çattı. ''Hala yemeğini yemedin mi baba?''
''Ne? Yedim tabii ki. Aa, bu da ne böyle?''
Öğle yemeğin ya da en azından bir aralar öyleydi. En son kahvaltı etmiş olmalısın. Aldıklarımı yemeyeceksen dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler getirmemin bir anlamı yok. Bundan sonra evde yersin.
Celallenme hemen, şimdi yerim. Yemek yemem gerektiğini düşündüğün her seferinde önemli bir deneyi yarıda bırakamam biliyorsun.
Tatlısını yerken Schacht'in neşesi yerine geldi.
Schwartz'ın ne tür biri olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Sana kafatası eklemlerinin nasıl olduğundan hiç söz ettim mi?
İlkel bir yapıları var, söylemiştin.
Ama hepsi bu değil. 32 dişi var, üstte ve altta. Sağda ve solda 3 azı dişi bulunuyor. Bir tanesi de sahte, el yapımı olsa gerek. Daha önce hiç çene kemiğine aşılanmak yerine metal parçalarla bitişiğindeki dişe tutturulan bir köprü görmemiştim. Sen hiç 32 dişi olan birini gördün mü?
Önüme gelenin dişini saymak gibi bir huyum yok baba. Doğru rakam neydi, 28 mi?
Uzayın üstüne bahse girebilirsin, daha bitmedi. Dün bir iç analiz yaptık, ne bulduk dersin? Tahmin et.
Bağırsak mı?
Bilerek damarıma basıyorsun Paula ama umurumda değil. Tahmin etmene gerek yok, ben söyleyeyim. Schwartz'ın neredeyse 9 santim uzunluğunda bir apandisiti var. Üstelik açık. Galaksi aşkına, bu daha önce hiç görülmemiş bir şey. Tıp fakültesine kontrol ettirdim, dikkatli bir şekilde elbette. Apandisler normalde 1,5 santimi geçmiyorlar ve hep kapalılar.
Peki bu ne anlama geliyor?
Ne olacak? Schwartz tamamen ilkel çağlardan kalma bir adam. Yaşayan bir fosil.
Sandalyesinden kalkıp duvarla masa arasında hızlı adımlarla mekik dokumaya koyuldu.
Baksana ne diyeceğim Paula. Bence Schwartz'ı geri vermemeliyiz. O çok değerli bir numune.
Hayır, hayır baba dedi Paula alelacele. Bunu yapamazsın. O çiftçiye Schwartz'ı geri göndereceğine dair söz verdin. Ayrıca Schwartz'ın iyiliğini de düşünmelisin. Burada çok mutsuz.
Mutsuzmuş. Niye öyle olsun ki? Ona zengin bir dışarılıklı muamelesi yapıyoruz.
Ne fark eder ki? Zavallı adam çiftliğinde ve ailesiyle birlikte yaşamaya alışkın. Bütün hayatı boyunca orada kalmış. Şimdi ise korkutucu, hatta acı verici bir tecrübe yaşıyor ve zihni artık farklı çalışıyor. Bunu anlamasını bekleyemezsin. Onun insani haklarını göz önünde bulundurmamız ve onu ailesine teslim etmemiz gerekiyor.
Ama Paula, işin bilimsel yanını...
Of, sus artık. İşin bilimsel yanını niye önemseyeyim ki? Biraderlik izinsiz deneyler yürüttüğünü öğrendiğinde ne yapacak sence? İşin bilimsel yanını önemserler mi sanıyorsun? Schwartz'ı düşünmüyorsan bari kendini düşün. Onu burada ne kadar tutarsan yakalanma riskin de o kadar artar. Yarın gece tıpkı daha önce planladığın gibi onu evine geri yollayacaksın. Beni duydun mu? Aşağı inip Schwartz'ın akşam yemeğinden önce bir şey isteyip istemediğine bir bakacağım.
Ancak genç kız aradan 5 dakika bile geçmeden beti benzi atmış ve kan teri içinde kalmış bir halde geri döndü.
Baba, gitmiş.
Kim gitmiş diye sordu adam şaşkınlıkla.
Schwartz diye bağırdı Paula yarı ağlar vaziyette. Odasından çıkarken kapıyı kilitlemeyi unuttun sanırım.
Schacht hızla ayağa kalktı ve düşmemek için bir eliyle kendini dengelemek zorunda kaldı.
Ne zaman gitmiş?
Bilmiyorum ama aradan çok fazla vakit geçmiş olamaz. En son ne zaman odasındaydın?
Yaklaşık 15 dakika önce. Sen geldiğinde ofise döneli 1 veya 2 dakika olmuştu.
Peki o zaman dedi kız ani bir kararla. Çıkıp onu arayacağım. Mahallede başıboş dolaşıyor olabilir. Sen burada kal. Eğer olur da bir işi varsa yakalarsa onunla senin arasında bir bağlantı kurmamalı, anladın mı?
Schacht başını olumlu anlamda sallamaktan başka bir şey yapamadı. Joseph Schwartz hapishane hastanesinin kapalı alanlarını geride bırakıp şehrin geniş sokaklarına çıktığında kendini hiç rahatlamış hissetmedi. Bir planı olduğu konusunda kendisini kandırmaya da kalkmadı. Doğaçlama hareket ettiğinin gayet farkındaydı. Eğer ona rehberlik eden tek bir mantıklı dürtü varsa, hareketsizlikten kurtulup herhangi bir eyleme geçmeye yönelik körlemesine bir arzunun dışında, o da tesadüf eseri karşılaşacağı bir şeyin kaybettiği hafızasını geri getirebileceğine dair bir umuttu. Çünkü hafızasını yitirdiğinden artık gayet emindi. Lakin şehri görür görmez cesareti kırıldı. Akşam üzeriydi ve güneş ışığının altındaki çika süt beyazı bir görünüme sahipti. Binalar tıpkı tesadüfen rastladığı o çiftlik evi gibi porselenden yapılmıştı sanki. İçindeki bir kıpırtı ona şehirlerin kahverengi ve kırmızı olması gerektiğini söylüyordu. Ve çok daha kirli, bundan emindi. Yavaşça yürümeye başladı. Onu bulmak için organize bir arama başlatılmadığını her nasılsa biliyordu. Bunu nasıl bildiği hakkındaysa hiçbir fikri yoktu. Son birkaç gündür atmosfere karşı giderek duyarlı olmaya başladığını, etrafındaki şeyleri hissedebildiğini fark etmişti. Şeyden biri, zihninde karşılaştığı tuhaflıklardan biriydi bu. Şeyden biri, düşünceleri dağıldı. Her neyse, hapishane hastanesinin atmosferi gizlilikle doluydu, korku dolu bir gizlilikle. O yüzden ortalığı ayağa kaldırıp onun peşine takılamazlardı. Bunu biliyordu, iyi ama nereden biliyordu? Zihninin bu tuhaf aktiviteleri hafıza kaybının bir parçası mıydı acaba? Başka bir kavşağı daha geride bıraktı. Tekerlekli araçlar nispeten azdı. Yayalarsa... yayalar yayalardı. Kıyafetleri kısmen gülünçtü, dikişsiz, düğmesiz ve rengarenk. Öte yandan kendi kıyafetleri de öyleydi. Eski elbiselerinin nerede olduğunu düşündü, sonra da hatırladığı kıyafetlere gerçekten de sahip olup olmadığını merak etti. Hafızanızdan şüphe etmeye başladığınızda bir şeylerden emin olmak çok zordu. Ama eşini çok açık bir şekilde hatırlıyordu. Çocuklarını da öyle. Bir hayalden ibaret olamazlardı. Ansızın kaybettiği hakimiyetini geri kazanmak için yürümeyi bırakıp olduğu yerde durdu. Belki de eşiyle çocukları gerçek insanların, son derece gerçek dışı görünen bu gerçek hayatta tanıdığı kişilerin bozulmuş birer versiyonuydu. Onları bulmak zorundaydı. Yayalar hafifçe çarparak etrafından geçip gidiyor, içlerinden bazıları sevimsizce homurdanıyordu, yürümeye devam etti. Birdenbire zorla aklına üşüşen bir düşünceyle acıktığını ya da acıkmak üzere olduğunu fakat hiç parasının olmadığını fark etti. Etrafına bakındı, görünürde restorana benzer bir şey yoktu. Ama bunu nasıl bilebilirdi ki? Tabelaları okuyamıyordu sonuçta. Böylece önünden geçtiği dükkanların içine bakmaya başladı. Derken bir bölümü küçük masalara ayrılmış bir yere denk geldi. Masalardan birinde iki adam, diğerinde ise başka bir adam daha oturuyordu ve yemek yiyorlardı. En azından bu değişmemişti. Yemek yerken hala çiğneyip yutkunuyorlardı. Schwartz içeri girdi ve bir anlığına hatırı sayılır bir şaşkınlıkla kala kaldı. Görünürde ne bir tezgah, ne pişen bir yemek, ne de bir mutfak vardı. Bir tabak yemek karşılığında bulaşıkları yıkamayı teklif etmeyi düşünmüştü ama teklifi kime yapacaktı? Yemek yiyen iki adama yaklaştı çekingen bir edayla, bir eliyle masayı işaret ederek ''Yemek, nerede, lütfen'' dedi bin bir zahmetle. Adamlar şaşkınca ona baktı. İçlerinden biri akıcı ve oldukça anlaşılmaz bir şekilde konuşmaya başlayıp masanın duvar tarafındaki küçük bir cihaza hafifçe vurdu. Diğer adam da sabırsızca lafa karıştı. Schwartz'ın gözleri ardına kadar açıldı. Gitmek için döndü ve tam o sırada kolunda bir el hissetti. Grant Schwartz'ı odağa içeri girmeden camdan içeri bakan tombul ve arzulu bir yüzgen fark etmişti. ''Ne istiyor?'' diye sordu. Küçük masanın karşısında sırtı sokağa dönük oturan Meister dönüp o tarafa baktı. Omuzlarını silkti ve herhangi bir yorumda bulunmadı. ''İçeri giriyor.'' dedi Grant. ''E ne olmuş yani?'' ''Hiç, öylesine söyledim.'' Lakin içeri giren ihtiyar birkaç saniye boyunca etrafına çaresizce bakındı. Sonra onlara doğru yaklaşıp önlerindeki sığır güveçlerini işaret etti ve tuhaf bir aksanla ''Yemek, nerede, lütfen'' dedi. Grans başını kaldırıp ona baktı. Yemek hemen burada ahbap. Bir iskem de çekip istediğin masaya otur ve yemek matiği kullan.
Yemek matik. Yemek matiğin ne olduğunu bilmiyor musun?
Şu zavallı hergeleye bak Mesler. Bana sanki söylediğim tek bir kelimeyi bile anlamamış gibi bakıyor.
Ey birader bak işte bu. İçine bir bozukluk at yeter ve bırak da yemeğimi yiyeyim, tamam mı?
Uğraşma şununla diye homurdandı Mesler. Sadaka isteyen dilencinin teki.
Schwartz gitmek için arkasını dönünce Grants onu kolundan yakaladı.
Hey bekle biraz. Ardından Mesler'e dönerek uzay aşkına. Bırak da adam biraz yemek yesin dedi.
Zaten muhtemelen yakında 60'lık olacak. En azından ona şu kadarcık faydam olsun.
Ey ahbap paran var mı?
Ah kahretsin ne dediğimi hala anlamıyor. Para dedim birader para. Bu.
Cebinden parlak bir yarım kredi çıkardı. Onu o kadar hızlı havaya atıp tuttu ki para ışıldadı.
Bundan sende de var mı diye sordu.
Schwartz başını yavaşça iki yana salladı.
Peki o zaman bendensin.
Yarım krediyi tekrar cebine attı ve onun yerine çok daha küçük bir para çıkardı.
Schwartz krediyi tereddütle aldı.
Pekala orada öyle durma. Parayı yemek matiye at şuradaki şeye yani.
Schwartz ansızın adamın ne demek istediğini anladı.
Yemek matiğin ön yüzünde çeşitli büyüklükteki bozuk paralara uygun yarıklar ve üzerlerinde anlaşılmaz yazılar bulunan süt beyazı dikdörtgenlerin karşısında da bir dizi kol vardı.
Schwartz bir parmağıyla önce masadaki yemeği sonra da kolları işaret edip kaşlarını soru sorarcasına kaldırdı.
Sandviçi beğenmedi anlaşılan dedi Mester hoşnutsuzlukla. Bugünlerde şehrin dilencileri bile sosyetik oldu. Onlara iyi davranmaya gelmiyor Grant.
Anlaşıldı. Bu iş bana 0.85 krediye patlayacak. Neyse zaten yarın maaş günü al bakalım dedi Grant ihtiyara.
Ardından yemek matiye para attı ve duvardaki bir girintiden geniş metal bir kutu çıkardı.
Şimdi yemeğini al ve başka bir masaya git.
Hayır, o kredi sende kalsın. Kendine bir kahve alırsın.
Schwartz kutuyu dikkatle bitişikteki masaya taşıdı. Yanına şeffaf, filmsi bir maddeyle bir kaşık tutturulmuştu. Tırnağıyla hafifçe bastırmasıyla küçük bir çıtırtı duyuldu ve kaşık serbest kaldı. Aynı esnada kutunun üst kısmı kenarlarından ayrılarak kendi kendine geriye kıvrıldı.
Yemek diğer adamlarınkinin aksine soğuktu ama bu sadece geçici bir ayrıntıydı. Bir iki saniye sonra yemeğin ısınmaya başladığını ve kutunun tutulamayacak kadar sıcak hale geldiğini hissetti.
Telaşa kapılan Schwartz durup bekledi.
Et suyu önce buharlar çıkardı sonra da bir süreliğine hafifçe kaynadı ardından tekrar soğudu ve böylece Schwartz yemeğe koyuldu.
Yaşlı adam restorandan çıkarken Grant ile Mesler hala oradaydı.
Schwartz'ın hiç dikkat etmediği üçüncü adam da öyle.
Schwartz'ın dikkat etmediği bir şey daha varsa o da enstitüden ayrıldığından beri onu takip eden ve hiç fark ettirmeden görüş mesafesinde kalmayı başaran ufak tefek zayıf bir adamdı.
Duşunu alıp kıyafetlerini değiştiren Bel Arvar'dan asıl planına sadık kalarak adına insan denen hayvanın dünyada yetişen bu alt türünü doğal ortamında izlemeye kaldığı yerden çabucak devam etti. Hava ılıman, hafifçe esen rüzgar tazeleyici, şehir ise parlak, sessiz ve temizdi. Hiç fena değildi.
İlk durak Chica diye düşündü, gezegendeki en büyük dünyalı koleksiyonu. Sonraki durak Washington, yerel başkent, St. Louis, San Fran, Bonaire.
Tüm batı kıtalarının dağınık ve cılız vaziyetteki dünya nüfusunun çoğunlukla yaşadığı yerlerin güzergahını çıkarmış, her birine 2-3 gün ayırmıştı. Keşif gemisi yola çıkmadan önce Chica'ya geri dönmüş olacaktı. Eğitici bir gezi olacaktı bu.
Akşam güneşi giderek batarken bir yemek matik dükkanına girdi ve yemeğini yediği sırada iki dünyalı ile kendisinden kısa bir süre sonra içeri giren yaşlı tombul bir adam arasında yaşanan küçük sahneyi izledi. Ama mesafesini korudu ve yaşananları gelişigüzel bir şekilde seyredip uçakta yaşadığı tatsız tecrübeyle zıt düşen bir husus olarak aklına not etti.
İki adamın hava taksisi şoförlüğü yaptığı ve zengin olmadıkları açıktı. Yine de hayır işlemekten geri kalmıyorlardı.
Sonunda dilenci yemeğini yiyip gitti. 2 dakika sonra Arvardan da oradan ayrıldı. Mesai saatleri sona ermeye başladığından sokaklar artık gözle görülür derecede daha kalabalıktı. Genç bir kızla çarpışmamak için kenara kaçındı. "Pardon," dedi Arvardan. Genç kız bir üniformanın basma kalıp çizgilerine sahip olan beyaz bir kıyafet giyiyordu. Arkeologla çarpışmaktan kıl payıyla kurtulduğunun farkında değilmiş gibi bir hali vardı. Yüzündeki endişeli ifade, kafasını bir o yana bir bu yana çevirmesi ve zihninin son derece meşgul oluşu bu durumu iyice belirginleştiriyordu. Arvardan kızın omzuna hafifçe dokundu. "Yardımcı olabilir miyim hanımefendi, bir sorun mu var?" Kız durup ürkek gözlerle ona baktı. Arvardan kendisini kızın 19 ila 21 yaşlar arasında olduğunu tahmin ederken buldu. Kahverengi saçlarını, kara gözlerini, çıkık elmacık kemiklerini, küçük çenesini, ince belini ve zarif tavırlarını dikkatle süzdü. Karşısındaki bu küçük dişi yaratığın bir dünyalı olduğunu düşünmenin onun çekiciliğine ahlaksız bir etkileyicilik kattığını fark etti ansızın. Ama genç kız hala ona dik dik bakmakla meşguldü ve tam konuşmaya başladığı sırada yıkılmış gibi göründü. "Ah, faydası yok, lütfen beni boş verin. Nereye gittiği hakkında en ufak bir fikriniz olmayan birini bulmaya ummak çok aptalca." Cesareti kırılmış, gözleri yaşarmıştı derken kendini topladı ve derin bir nefes aldı. "1.60 boylarında tombul bir adam gördünüz mü? Üstünde yeşil beyaz kıyafetler var, şapkası yok ve kısmen kel." Arvardan ona şaşkınlıkla baka kaldı. "Ne? Yeşil beyaz mı dediniz? Ah, buna inanamıyorum. Bakın, bahsettiğiniz şu adam, konuşmasında bir güçlük var mıydı?" "Evet, evet, ah evet, onu gördünüz o zaman. 5 dakikadan kısa bir süre önce şuradaki 2 adamla yemek yiyordu. İşte oradalar. Hey siz ikiniz." Adamlara yaklaşmalarını işaret etti. Yanlarına ilk varan Grants oldu. "Taksi mi lazım efendim?" "Hayır, ama bu genç hanımefendiye birlikte yemek yediğiniz adama ne olduğunu anlatırsan sana aynı parayı öderim." Duraksayan Grant sıkılıp utandı. "Şey, size yardımcı olmak isterdim ama o adamı daha önce hayatımda hiç görmedim." Arvardan tekrar kıza döndü. "Bakın hanımefendi, geldiğiniz yöne gitmiş olamaz, yoksa onu görürdünüz. Kuzey yönünde biraz ilerleyelim derim, eğer onu görürsem hemen tanırım." Yardım teklifini içgüdüsel olarak yapmıştı. Oysa Arvardan genellikle fevri davranan biri değildi. Kendisini kıza gülümserken buldu. Grant aniden araya girdi. "Adam bir şey mi yaptı hanımefendi? Geleneklerden birini çiğnemedi değil mi?" "Hayır, hayır," diye yanıtladı kız çabucak. "Sadece biraz hasta, hepsi bu." Onlar uzaklaşırken Mester arkalarından dik dik baktı. "Biraz hasta mı?" Başındaki kasketi geriye itip çenesini tekinsizlikle çimdikledi. "Ne oldu?" diye sordu Grant huzursuzca. "Borduma pis bir koku geliyor. O herif hastaneden kaçmış olmalı. Onu arayan kadın bir hemşireydi, hem de epey endişeli bir hemşire. Adam sahiden de biraz hastaysa neden o kadar endişelensin ki? Herif doğru dürüst konuşamıyor, söylenenleri zar zor anlıyordu. Bunu sen de fark ettin değil mi?" Grant'ın gözleri birdenbire panikle aydınlandı. "Hummaya yakalandığını düşünmüyorsun herhalde." "Bence kesinlikle radyasyon humması, üstelik ileri seviyede ve herifle aramızda sadece 1 adım vardı. Bu hiç iyi." Yanlarında ufak tefek zayıf bir adam bitiverdi. Keskin ve parlak gözleri, cıvıltılı bir sesi olan, ansızın ortaya çıkan bir adam. "Neden bahsediyorsunuz beyler? Radyasyon hummasına kim yakalanmış?" Adamlar ona memnuniyetsizlikle, "Bak sen de kimsin?" "Oo," dedi keskin gözlü ve ufak tefek adam, "kim olduğumu bilmek isterdiniz değil mi? Şu işe bakın ki ben biraderliğin elçilerinden biriyim." Ceketinin iç yakasına takılı küçük ve parlak bir rozet gösterdi. "Şimdi kadimler cemiyeti namına şu radyasyon humması meselesi nedir, anlatın bana." Mester sinmiş ve kasvetli bir tonla söze girdi. "Ben bir şey bilmiyorum. Demin burada hasta birini arayan bir hemşire vardı. Ben de radyasyon humması olabilir mi acaba diye merak ettim. Geleneklere aykırı bir şey değil bu." "Oo, gelenekleri bana öğretiyorsun demek. Kendi işine bakıp gelenekleri bana bıraksan iyi edersin." Ufak tefek adam ellerini ovuşturdu, etrafına hızla bir bakış attı, sonra da aceleci adımlarla kuzey yönüne doğru uzaklaştı.
İşte orada dedi Paula refakatçisinin kolunu telaşla kavrayarak. Çok hızlı, kolay ve kazara yapılmış bir hareketti bu. Hava kasvetli bir şekilde kırarırken Schwartz birdenbire tezgah tarsız bir mağazanın girişinde yemek matiğin 3 blok kadar aşağısında ansızın ortaya çıkıvermişti. Gördüm diye fısıldadı Arvardan. Şimdi geride kalın ve onu takip etmeyi bana bırakın. Sizi görürse hızla kalabalığın arasına karışır ve onu bir daha asla bulamayız. Dikkatli bir şekilde kabus gibi bir takibe başladılar. Mağazadaki insan kalabalığı avını yavaşça veya çabucak yutan, bulunamayacak şekilde saklayan, beklenmedik bir anda ileri fırlatan ve aranıza aşılamaz engeller koyan bir bataklık gibiydi adeta. Sanki kötü niyetli bir bilince sahipti hatta. Arvardan sonunda bir tezgahın etrafından dikkatle dolaştı ve sanki balık tutuyormuş da Schwartz oltasına takılmış gibi ihtiyatla yaşlı adama yaklaştı. Ardından iri ellerinden birini uzatıp onu omzundan sıkıca kavradı. Schwartz çabuk çabuk anlaşılmaz bir şeyler geveleyip panikle geriye çekildi. Ama Arvardan'ın kavrayışı çok daha güçlü adamların bile kurtulamayacağı kadar kuvvetliydi. Arkeolog halinden memnun gülümsedi ve etraflarındaki kalabalığın meraklı bakışlarından kurtulmak için ''Selam ihtiyar, görüşmeyeli aylar oldu, nasılsın?'' dedi normal bir ses tonuyla. İhtiyarın abuk sabuk sözleri karşısında foyasının çabucak ortaya çıkacağını düşündü. Fakat tam o sırada Paula da onlara katıldı. ''Schwartz!'' diye fısıldadı kız, ''bizimle gel.'' Yaşlı adam bir an iskankâr bir tavırla kas katı kesildi, ardından gevşedi. ''Ben?'' ''Gelmek sizinle'' dedi bezgince ama sesi mağazanın hoparlör sisteminden çıkan ani bir gürültü karşısında yitip gitti. ''Dikkat, dikkat, dikkat! Mağaza yönetimi tüm müşterilerin 5. caddeye bakan çıkışı kullanarak dükkanı düzenli bir şekilde terk etmelerini rica eder. Sicil kartlarınızı kapıdaki muhafızlara gösteriniz. Hızlı davranmanız önemli rica olunur. Dikkat, dikkat, dikkat!'' Mesaj 3 kez tekrar edildi. Üçüncüsüne sıra halinde çıkışlara yürüyen insanların ayak sesleri karıştı. Pek çok kişi hep bir ağızdan bağırıyor, hiçbir yanıt gelmeyen bir sorunun çeşitli varyasyonlarını seslendiriyorlardı. Ne oldu? Neler oluyor? Arvardan omuzlarını silkerek haydi sıraya girelim hanımefendi, zaten biz de gidiyorduk dedi. Ama Paula başını iki yana salladı. Yapamayız, yapamayız. Niye ki? Arkeolog kaşlarını çattı. Kız sadece geriye kaçınmakla yetindi. Schwartz'ın bir sicil kartı olmadığını ona nasıl söyleyebilirdi ki? Say kimdi bu adam? Ona neden yardım ediyordu? Paula bir kuşku ve çaresizlik girdabına kapıldı. ''Gitseniz iyi olur, yoksa başınız belaya girecek.'' dedi kısık bir sesle. İnsanlar asansörlere doğru aktıkça üst katlar boşalıyordu. Arvardan, Paula ve Schwartz somut bir insan nehrinin ortasındaki küçük bir adaydı sanki. Daha sonra durumu yeniden değerlendiren arkeolog genç kızı o noktada bırakıp gidebileceğini fark edecekti. Onu terk edebilirdi, bir daha hiç görmezdi. Kendinden utanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. İşte o zaman her şey çok farklı olurdu. Koskoca galaktik imparatorluk kaosa ve yıkıma sürüklenirdi. Kızı terk etmedi. Korku ve çaresizlik içindeyken eskisi kadar sevimli görünmüyordu elbette. Kimse görünmezdi. Arvardan kızın bu çaresiz görüntüsü karşısında kendisini rahatsız hissetti. Bir adım uzaklaştı, sonra tekrar geri döndü. ''Burada mı kalacaksınız?'' Paula başıyla onayladı. ''Ama neden?'' ''Çünkü ağlamaya başladı. Başka ne yapabilirim bilmiyorum.'' Bir dünyalı olmasına rağmen karşısındaki sadece korku dolu küçük bir kızdı. ''Meseleyi bana da açıklarsanız size yardımcı olmaya çalışırım.'' dedi arkeolog daha yumuşak bir sesle. Kız cevap vermedi. Üçü adeta bir tablo oluşturmuştu. Schwartz çömelir vaziyette yere çöktü, konuşmayı takip etmeye çalışamayacak, mağazanın neden birdenbire boşaldığını merak edemeyecek, yüzünü ellerine gömüp çaresizlikle inlemekten başka bir şey yapamayacak kadar kederliydi. Ağlayan Paula mümkün olabileceğini hiç düşünmediği kadar çok korkuyordu. Kafası karışan ve bekleyen Arvardan ise onu cesaretlendirmeye çalışarak kızın omzunu beceriksiz ve tesirsiz bir şekilde sıvazlıyor ve hayatında ilk defa dünyalı bir kıza dokunduğunu düşünüyordu. Tam o sırada ufak tefek bir adam onlara doğru yaklaşmaya başladı. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 107.